Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programın değerli konuğu, şair ve yazar Sayın Havva Tekin her zaman olduğu gibi bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Melda Alpay ile birlikte hazırlıyorsunuz. Ben de sunuyorum Hakan Tuzcu.
Dilinize sağlık, teşekkür ederiz.
Bugün içinde teknik yönetmenimiz Yunus Emre Özşahin bizimle birlikte. Şimdi Sayın Tekin, dilerseniz Kıbrıs'ın özellikle kültür ögelerini bahsederken hem hikayeler hem kaleler, bunları çok güzel birleştirmiştiniz daha önceki bölümlerde de. Biz de merak ediyoruz şimdi, bu kalelerin pek çok hikayesi vardır. Biraz onlardan mı bahsetsek, siz nasıl uygun görürsünüz?
Tabii ama kalelerden söz etmeden önce şunu söylemek isterim. Kaleler niçin önemlidir? Savunma için elde edilen toprakları, topraklara yerleştirilen halkın korunması için son derece önemli bulunmuşlardır her zaman. Biliyorsunuz fetih süreci vardır geçmişte. Bugün her ne kadar bunun adı başka olsa da o günlerde fetihmiş adı ve bir sürü toprak elde etmek için insanlar yola çıkıyorlar karalarda ve denizlerde, deniz ötelerinde. Sonuçta o elde ettikleri topraklarda halkı yerleştiriyorlar ve halkın orada korunması için, gelecek saldırılara karşı savunmada olabilmek için bir takım yapılar yapıyorlar. İşte kaleler, kuleler, bunlar arasında. Haklı olarak o toprakları fethetmeden önce de o toprakları savunma amacıyla daha önce oraya yerleşmiş olan insanlar da kaleler yapmış oluyorlar. Örneğin Kıbrıs böyle bir ada. Zaten adaları biliyorsunuz savunmak her zaman daha zordur. Çünkü çok açıktırlar, dört etrafı deniz olduğu için çok açıktırlar saldırıya. Bu nedenle kale yapmak, kule yapmak, sur yapmak bu tür adalarda çok daha önemlidir. Kıbrıs bu açıdan kaleleri ve kuleleri yine bayağı bir ünlüdür yani kısacası. Örneğin Saint-Hilaire Kalesi en ünlü kalelerinden bir tanesi. Gidip görmüş olan çok fazla konumuz mutlaka vardır.
Görmeyenleri zaten siz anlatacaksınız şimdi.
Mutlaka. Ya yani Kıbrıs deyince Kıbrıs'ın şu andaki var olan kültürü içinde bunlar da geçmişten gelen uzantılardır ve bir bütün olarak adlandırdığımız için adayı konukların, gidip görmek isteyenlerin, gezginlerin mutlaka dikkatini çekmekte gerektiğini düşünüyorum. Saint-Hilaire Kalesi milattan sonra 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılmış. Bakın bunu da Araplara karşı yapmışlar. Araplar adaya saldırmaya başlamışlar ve o dönemde bir savunma gerektiği için böyle bir kale yapmışlar. Orta Çağ'ın en etkileyici mimari özelliklerinden birini taşıyor kale. Son derece korunaklı, iki tane tepenin üzerine kurulmuş. Bu nedenle ikizler anlamına gelen Ditmius adıyla da anılıyor. Sonrasında Lüzinyanlar kaleyi aldıktan sonra aşk tanrıçasının adını vermek istemişler. Ona, o zaman da D'Amour demişler kalenin adına. Kale çok ilginç bir yapıya sahip. Lüzinyan döneminin ilk yarısında barınak olarak kullanmışlar kaleyi. Sonrasında savunma amaçlı kullanmışlar. Yani değişik amaçlı da kullanılıyor kaleler. Depo olarak kullanıyorlar, teçhizat saklıyorlar. Birçok amaçlı kullanıyorlar tabii ki. 15. yüzyılda örneğin Lüzinyan kraliyet ailesinin, asillerinin bir anlamda yazlık gibi de kullandıkları söyleniyor Saint-Hilaire'un. Çünkü son derece güzel, özel bir yerde, hatta en tepesinde bir bahçesi olduğu o dönemde ve böyle görkemli bir ne derler hizmet verdiği söyleniyor kraliyet ailesine ve asillere. 1489 yılında Venedikliler adayı ele geçirince tabii ki Lüzinyanların hükmü bitmiş. Ondan sonra Venedikliler hüküm sürmüşler kalede. Kraliçe Pencereleri diye bir bölüm var. Özellikle orayı söylemek isterim. Çünkü enteresan bir efsaneye sahiplik yapıyor. Rivayete göre kraliçe bir gizli delhiz yaptırıyor. Bir geçit yaptırıyor kalenin altına. Sonra da kaleyi, bu geçidi yapan herkesi öldürtüyor. En son bu talimatı verdiği askeri yanına çağırıyor. Diyor ki buna şahit olanları da getir bana. Onları da alıyor ve tek tek odasını alıyor bu insanları. Sonra da penceresinden aşağıya atıyor insanları. Böylece temizlik yapmış oluyor. kurtulmuş oluyor.
Aslında
tabii
sırrını
ki
korumaya çalışıyor.
Tabii ki sırrını korumaya çalışıyor kendince. Bu yüzden de kraliçe pencereleri deniyor o pencereleri. Böyle bir şey var, rivayet var. Walt Disney'in bu kaleden esinlenerek Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmini çektiği söyleniyor. Maket olarak Saint Hilario'nun şeyine çok benziyor. Dış yapısına çok benziyor çünkü bu filmdeki kale.
Evet. Pek çok da tabii hani benzeri yapıldı ama hakikaten çok önemli bir fikir oluşturması açısından.
Kesinlikle ilham kaynağı oluyor bir sürü şey çünkü. Görünüm olarak çünkü çok görkemli ve sıra dışı döneminin iyi bir mimarisini ortaya koyduğu için etkilenmek ve esinlenmek çok mümkün.
Evet. O kaleyi ben gezdim ama o dehlizi hiç fark edemedim.
Zaten kraliçe onu bir tek kendisini yaptırmış.
Eyvah eyvah.
Bu yüzden de pek kimsenin gördüğünü
ama
düşünmüyorum.
Ama bundan sonra gidenler bu dehlizi aramaya çalışacaklardır herhalde.
Şu
nerede
anda müze
diye
olarak kullanılıyor şeyin birçok bölümü Saint Hilario'nun. Müzenin dışında böyle bir dehliz, bir gizemli geçit arayışında olan çok kişi olmuştur bence geçmişte. Ama bulan şimdiye kadar olmamış.
Evet.
İkinci önemli kalesi Kıbrıs'ın Bufofento Kalesi olarak adlandırılıyor. Bu kalenin şöyle bir özelliği var. Saint Hilario, Bufavento ve Kantara Kalesi üçlüsü aslında Bizanslılar tarafından Araplara karşı korunmak amacıyla yapılmış üç tane önemli kale. Bufavento'nun ismi özel bir isme sahip, rüzgara karşı duran, meydan okuyan anlamına geliyor. Gerçekten de öyle bir tepenin üzerinde rüzgara meydan okuyan bir konumda. Şeyi izleyenler, konuklar veya seyyahlar eğer bölgeyi gezmişlerse mutlaka buna hayret etmişlerdir. Çünkü ben her seferinde hayret ediyorum. Bu kadar yükseğe bu kaleleri nasıl kondurmuşlar, buralara nasıl çıkıp inmişler, bu nasıl bir enerjidir, her seferinde hayret ediyorum.
Gerçekten çok önemli. Bir de dönemin teknolojisi de göz önünde bulundurulduğunda ne kadar büyük zorluklarla yapıldığı aslında.
Kesinlikle.
Ortaya çıkıyor.
Aslan yürekleri Richard olarak geçen birinci Richard'ın adayı aldığı zaman kalenin var olduğu söyleniyor. Tam kesin tarihi bilinmiyor kalenin inşaatının ama o dönemde orada olduğu biliniyor. Yine bunun da bir efsanesi var tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere. Rivayete göre cüzzam var o dönemde Kıbrıs'ta ve bir prenses var. O cüzzamlı bir prenses köpeğiyle beraber, o da köpek de cüzzamlı. Onunla beraber bu kaleyi bırakıyorlar uzak kalsın şehirden, insanlardan diye. Fakat bir süre sonra prenses köpeğinde bir değişim izlemeye başlıyor. Hayvan iyileşmeye başlıyor. Derisinde iyileşmeler görünüyor köpeğin. Ve köpeğini takip etmeye başlıyor prenses. Ne yapıyor da böyle bir şey oluyor diye. Takip ediyor. Kalenin alt tarafına doğru, yamacın alt tarafında bir yerde bir pınardan yıkandığı su içtiğini görüyor köpeğinin. Aynı şeyi kendisi de yapmaya başlıyor ve rivayete göre tamamen iyileşiyor. Bunun üzerine de orada bir tane kilise yaptırıyor prenses. Bu şeyden ötürü, bir anlamda minnettarlığından ötürü. Rivayete göre rüyasına giren bir ermiş kendisine bunu söylemiştir. O da buraya bir tane kilise yaptırıyor. Hı hı. Üçüncü önemli Kantara kalemiz, bu da az önce söylediğim gibi bu üçlemenin üçüncüsü,
evet.
Araplara karşı yapılan. Adanın kuzey tarafında konumlanmış olan Kantara Kalesi aslında Mesarya Ovası'nı zapt etmek, konum gözetim altına almak amacıyla yapılmış bir kale. Cenevizlilerin kaleye saldırmasını önlemek amacı taşımış bu kalemin yapılma süreci de. Böyle bir üçleme var.
Evet. Devam etmeden kısa bir ara verelim isterseniz. Bir müzik arası verelim.
Tabii ki.
Sevgili dinleyenlerimize yine güzel bir Kıbrıs'a ezgisi dinletelim. Ardından tekrar birlikteyiz.
Açmadım berber dükkanı.
Şair ve yazar Sayın Havva Tekin'le sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz programımızda. Kaleler ve hikayelerini konuşuyorduk. Üçlemeyi tamamladık herhalde değil mi?
Evet, üçleme tamamlandı.
Şimdi başka kale kaldı mı?
Adalarda kale bitmez aslında. Eskinin şu anki konforunu düşünürsek, savunma konforlarını düşünürsek bir düğmeye basıyorsunuz. Dünyanın öteki tarafında herhangi bir yeri vurabiliyorsunuz. Ama o dönemde hiçbir iletişim aracının olmadığı ve yalnızca basit araçlarla savunma gerçekleştirildiğini düşünürseniz çok önemli kaleler. Dediğim gibi hem savunma için kullanılıyor hem de kötü zamanda halkın sığındığı yerler aslında kaleler. Bu anlamda çok önemli. Ve toprakların değişik yerlerine yapıldıkları için de halkın bir anlamda o dönemde sığınabileceği yerlerdir kaleler. Yine aynı şekilde savunma için önemlidirler. Ben bu bölümde Otello Kalesi'nden bahsetmek isterim. Otello Kalesi Shakespeare'in hikayelerine, şiirlerine de konu olmuş bir kale. Mausa bölgesinde olan bir kale. 12. yüzyılda aslında bir kule olarak Lüzinyanlar tarafından yapılmış gözetleme amacıyla. Sonrasında genişlemiş ve o bir kaleye dönüştürülmüş. Geçmişte etrafında hendekler olduğu ve bu hendeklerin su dolu olduğu söyleniyor. Daha sonra tekrar kale elden geçirilmiş. Tabii bir sürü saldırıdan yara alıyor kaleler biliyorsunuz. En sonunda Nikola Foscari adında bir komutan kaleyi tekrar elden geçiriyor ve son haline kavuşturuyor. Bu kalenin ilginç başka bir hikayesi var. Leonardo da Vinci'nin Kıbrıs'a geldiği zaman 1481 yılında, tabii biliyorsunuz müthiş bir mimari deha aynı zamanda da Vinci, kalenin savunması ve Kıbrıs'ın savunması ile ilgili dönem komutanlarına çok önemli bilgiler, tavsiyelerde bulunduğu söyleniyor.
Çok özür diliyorum, ben bunu ilk kez duydum sizden.
Öyle mi?
Evet, cahilliğime verin. Ama gerçekten çok önemli bir bilgi. Ben Leonardo da Vinci'nin Kıbrıs'a gittiğini, Kıbrıs'ta bulunduğunu bilmiyordum örneğin.
Şimdi ben size daha ilginç bir şey söyleyeceğim o zaman. Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosundaki masa örtüsü, bugün Kıbrıs'ta lefkara işi olarak bilinen örtünün motiflerini taşıyor.
Aa, ne kadar
bu da
güzel.
Da Vinci'nin Kıbrıs'a gittiğini bir anlamda tasdikler, kanıtlar vaziyette. Da Vinci'nin hem estetik açıdan hem de bilgi açısından Kıbrıs'la çok ilgilendiğini de gösteriyor.
Ne güzel. Bence. Pek çok tabii öngörüsü olan noktaları da paylaşmıştır
tabii,
muhakkak.
Kesinlikle.
O izleri de belki özellikle Otello Kalesi'ni gezenler bulabilirler
mutlaka,
değil mi?
Mutlaka görebilirler.
Otello Kalesi'ne de Da Vinci'nin gözüyle bakacağız o zaman.
Kesinlikle. Yani mutlaka orada ve Shakespeare'in gözüyle aynı zamanda.
Gözüyle, evet.
O da çok etkilenmiş. Oradan mutlaka. Önemli bir başka kalemiz Girne'de bulunuyor. Girne Kalesi olarak bilinen bir kale. 7. yüzyılda Arap-İslam akınlarına karşı yapılmış yine. Gördüğünüz gibi her zaman savunma birinci sırada adalarda. Bizanslar yaptırmış tabii ki kaleyi. İlk kısmının 1280-1211 yılları aralığında yapıldığı söyleniyor. Sonrasında değişik şekilde eklemeler yapılmış kaleye. Cenevizliler kuşatması da hasar görmüş kale. Venedikliler ele geçirince adayı tekrar değişikliklere uğramışlar. 1373 yılında Cenevizliler adayı kuşatınca büyük hasar görmüş kale. 1489 yılında Venedikliler adayı ele geçirince değişiklikler ve tamirat yapmışlar tabii ki. Lüzinyan krallarının dinlenme yeri olarak biliniyor kale.
Keyiflere düşkünler herhalde.
Hem estetik açıdan hem de keyif açısından önemli işler de yapmışlar adada. Yani şöyle diyebiliriz, Kıbrıs'taki inşaatın veya mimari açıdan tarihi eserlerin büyük bir bölümü Lüzinyanlara, sonra da Osmanlılara ait. Yani ikiye ayırabiliriz bu anlamda. Keskin bir şey var bu konuda. Savaş zamanında savaş için kullanmışlar, barış zamanında dinlenme için kullanmışlar kaleyi. 1100'lü yıllarda St. George Kilisesi eklenmiş kaleye. Tabii bu da dini gerekliler nedeniyle eklenmiştir. 1570 yılında Osmanlılar tarafından fethedilince ada, Osmanlı Amiral Cezayirli Sadık Paşa'nın Lahdi'de mezarı da orada bizim için bu anlamda da kıymetli bir yerde Girne Kalesi. Kalenin bir başka özelliği de gidenler mutlaka görmüştür. Batık Gemi Müzesi var. Bu ilk olarak 1965 yılında 1,5 mil açığında kıyıdan sünger avcısı keşfetmiş batığı. Sonrasında çıkartılmış batık. Milattan önce 288 tarihi yaklaşık olarak verilmiş. Karbon testi yapılmış.
Çok da iyi batığa, korunuyordu. Kesinlikle. Ben gördüğümde çok da güzel korunuyordu.
Evet. Bu testlere göre batık battığı zaman bayağı yaşlıymış. 80 yaşında bir batıkmış ve ticaret yapıyormuş Akdeniz'de. Batıktan elde edilen buluntular çok ilginç. 4 tane mürettebatla o dönemde seyahat ettiği ortaya çıkıyor. Her şeyden 4 tane varmış. Tuzluk 4 tane, tabak 4 tane. Öyle. Bu yüzden de 4 tane mürettebat olduğu saptanıyor. Batıktan çıkan ürünler arasında bademler var. Testiler var, amforalar var. Yağ, badem ve şarap taşıdığı düşünülüyor buluntular arasında geminin. Herhangi bir insan varlığına rastlanmadığı için mürettebatın denize atlayarak kendini kurtardığına dair de bir rivayet var bu anlamda. Batık Gemi Müzesi'ni ziyaret edenler bence son derece ilginç noktalara ulaşacaklardır. Bir de Girne Kalesi'nin Kıbrıs'taki ilk uygarlık yerlerine ait canlandırma odaları var. Onlar da izleyenlerin görmesini tavsiye edeceğim yerler.
Evet, zaten hani pek çok kale var, bu kalelerin içerisinde pek çok müzeler de var artık sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama bazı kaleler de var, böyle bahtsız kaleler bunlar galiba, böyle yıkılıp yıkılıp tekrar yapılan kaleler de duymuştum.
Tabii,
ben. Var mı öyle bir kale?
Saldırılardan yıkılan kaleler de var. Ters olan kaleler, tersi de yapılan, yani düşman ele geçirmesinde yıkılan kaleler de var. Böyle ilginç şeyler var. Evet. Baf Kalesi yine Türklerin fethinden sonra Hafız Ahmet Paşa tarafından yenilenmiş bir kalemiz. Onlar da bayağı bir hırpalanmış kaleler bu savaş sırasında. Koloş Kalesi Kıbrıs'ın Limassol şehrinin 14 kilometre batısında bulunan bir yerleşim yeri, bir Haçlı Kalesi. Bu da yine Haçlılar döneminde savunma amaçlı yapılmış, ortaçağ sürecinde. Şövalyelerin hospital şövalyelerinin bu kalede yaşadığı söyleniyor. Malta şövalyeleri daha sonra burada yaşamışlar. Bu da ilginç bir kalemiz. Mausa Kalesi var sonrasında. Mausa Kalesi de Mausa bölgesinde yapılmış kalelerden bir tanesi. Nitovikla Kalesi Karpaz bölgesinde bulunan bir kale. Kuruova köyünün yakınlarından bir kale.
Bu içeride galiba, değil mi?
Evet, daha içeride bir kale. 14. yüzyılda yıkıldığı söyleniyor. Halk buradan göç etmiş, başka bir yere yerleşmiş ve daha aşağıda Kaleburnu diye bir bölge var. Oraya taşınmış buradaki halkın ahalisi diyelim. Burada bir de Kral Tepesi diye bir bölge var. Gidenler mutlaka bileceklerdir. O dönemde bakır ve bakır işçiliği çok önemli Kıbrıs'ta. Bu yüzden de o bölgede çok fazla yapılan kazılarda bakır eşya rastlanmış. Limassol Kalesi'nden de söz etmek gerekiyor. Lüzinyanlar döneminde inşa edilmiş tahmin edebileceğimiz üzere. 16. yüzyılın başına kadar önemini korumuş. Hatta şöyle bir şey var. Osmanlı adayı fethetmeye karar verdiğinde işte yıkılan kalelerden bir tanesi Osmanlı tamir etmek zorunda kalmış bunu da. Evet, Osmanlı ele geçirince.
Aslında işine yarayacakları tamir ediyor, işine yaramayacakları yıkıyor, aynen, başka yerde kullanıyor. Aynen, bir de bu kalelerin öyle yapımında kullanılan malzemeler hep böyle birbirlerinden alıntı yapılıyor galiba, değil mi? Yakın yerlerde.
Ben daha da üzücü bir şey söyleyeceğim size. Mısır'da İskenderiye Limanı yapılması sırasında Kıbrıs'tan çok fazla malzeme gittiği, taşındığı söyleniyor. Hmm. Yani Kıbrıs'ın oradaki taşı, kale için kullanılan malzemesi alınmış, yüklenmiş gemilere götürülmüş ve orada inşaatta kullanılmış. Bu da Kıbrıs için bir kayıp tabii, tarihi bir kayıp. Evet. Böyle tabii ki örneğin Osmanlı'nın geldikten sonra yıkılan kiliselerin üzerine yaptığı yapılar vardır. Onlar da bir anlamda var olan malzemeyi kullanmaktır. Ama az önce söylediğim şey bir anlamda kaçakçılığa giriyor.
Evet, tabii. Yani tekrar yeni bir şey yapılacakken ya da yeniden değerlendirilecekken ya da yapılmış bir şeyi bozarak da olabilir.
Dönüştürmek de söz konusu.
Bilemiyoruz. Ama hakikaten biraz Kıbrıs kültürüne zarar verdiğini söyleyebiliriz.
Evet. Limassol Kalesi'nin bir başka özelliği, Aslan Yürekli Richard olarak da geçen Richard'ın 1191 yılında burada evlendiği söyleniyor.
Ben bu hafta için çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programında programı hazırlayan Sayın Hava Tekin ve Melda Alpay ile birlikte tabii ki. Ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Sizlerle birlikteydik. Bu programın sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Yunus Emre Özşahin'di. Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programında bir sonraki programımızda sizleri yine burada bizimle buluşmaya davet ediyoruz. Buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Kıbrıs Türk Kültüründen İzler.